Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Behmen 1399, Hicri Kameri 29 Cemadüssani 1442 ve Miladi Takvimle 12 Şubat 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, yarın İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüdür. Bu vesileyle tüm İslam dünyasını kutluyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız akşam haber bülteni ve ilgili siyasi yorumların ardından sırasıyla İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın veladeti üzerine din alemi Hüccetül İslam Mehtevi ile yapılan röportaj, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım, İran'da müze seyahati ve sağlık bülteni isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Büyük Peygamber 16 tatbikatı sona erdi. İran ve Pakistan deniz güçlerinin işbirliğine vurgu yaptılar. Dışişleri Bakanı Zarif Biden'dan Barcum'daki taahhütlerine bağlı kalmalarını istedi. İran'da korona kayıpları azalmaya devam ediyor. Ve Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonları devam ediyor. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kuvvetleri Komutanı Büyük Peygamber 16 tatbikatının sonunda İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetlerinin hazır, zinde ve gelişen bir şekilde öne doğru hareket ettiğini vurguladı. İrna'ya göre 16. Kara Kuvvetlerinin Cuma sabahı erken saatlerde ülkenin güneybatısındaki genel alanda sona eren tatbikatı sonunda konuşan Tümgeneral Hüseyin Selami, bu tatbikatın en dakik ve güçlü uygulanan gündüz operasyonu ve gece atakları örneklerinden olduğuna vurgu yaparak şöyle bir açıklamada bulundu. Bu tatbikat bizi kutsal savunma döneminin destansı gecelerine götürdü. Kerbela 5, Velferç 8, Fethel Mübin, Beytül Mukaddes ve Tarikul Kuds operasyonlarına. İslam Devri Muhafızlar Ordusu Başkomutanı bu tatbikata katılan komutalara, savaşçılara ve bölgenin anlayışlı, imanlı ve devrimci halkına teşekkür ederek şu açıklamada da bulundu. Düşmana karşı güçlü olma, savunma, direnme ve atak yapma özü hala ayaktadır. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu da diri bir şekilde gelişerek ileriye doğru hareket ettiğini göstermiştir. Düşmanların bu tatbikatta İslami İran gençlerinin yarattığı ateş gücünden ders almaları gerektiğine işaret eden Tümgeneral Selami şöyle bir hatırlatmada da bulundu. Burası direniş, onur, mertlik ve gayret ülkesidir. Bugün devrim muhafızları kararlı ve dirençli bir şekilde vatan savunucuları ve şehitlerin kutsal ehl-i beyt türbelerini savunanları savunmaya devam ediyor ve ülkenin bağımsızlığını, onurunu, haysiyetini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmayı bir an bile ihmal etmeyecektir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Eymen 2021 tatbikatındaki askeri heyet başkanı, iki ülkenin işbirliklerinin güçlendirilmesine ve ikili deniz kuvvetleri ilişkilerinin artırılmasına vurgu yaptı. İran'a göre Amiral Arya Şefekat Rutseli, başkanlığındaki İslam Devrim Muhafızları Donanması ve Ordu Deniz Kuvvetleri, ayrıca Genelkurmay Başkanlığı adına İran askeri heyeti, Cuma günü Karaçi Limanı'nda Pakistan filosu komutanı Amiral Nevid Eşref ile görüştü. Toplantıda Pakistan donanmasının ev sahipliğinde yaptığı 7. seri Eymen çok uluslu tatbikatın açılış töreninin kapsamında yapıldı. İki taraf deniz güvenliği alanında İran-Pakistan işbirliğinin son durumunu ve iki ülkenin donanmaları arasındaki etkileşimlerin artışını gözden geçirdi. Pakistan filosu komutanı İran askeri heyetinin Eymen uluslararası tatbikattaki varlığını önemli sayıp İslam Cumhuriyeti'nin bu olaya dikkat etmesini takdir etti. Pakistan donanmasının ev sahipliğinde ve aralarında İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı bir askeri gözlemci heyetin de bulunduğu 45 ülkenin katıldığı Eymen 2021 adlı çok uluslu tatbikat bu sabah Karaçi Limanı'nda başladı. Barış için birlikte sloganı adı altında düzenlenen Eymen Uluslararası Tatbikatı 16 Şubat'a kadar Karaçi'de devam edecek.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erki Başkanı, Irak'a yaptığı 4 günlük ziyaretinin ardından Cuma günü Tahran'a döndü. İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu İRİB'in raporuna göre, Hüccetül İslam vel Müslümin Seyyid İbrahim Reisi, Irak'tan dönüşünün ardından Tahran'ın Uluslararası Mehrabat Havalimanı'nda şu açıklamalarda bulundu. Bu ziyarette Irak Yargı Erki Çalışma Grubu'nun İranlı mevkidaşı ile direniş komutanlarının şehadet dosyasını sonuca ulaşıncaya dek ciddi bir şekilde takip etmesi kararlaştırıldı. İran Yargı Erki Başkanı sözlerine şunlar da ekledi. Iraklı ve İranlı yetkililer Hac Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis şehadet davasının zaman aşımına bırakılmaması gerektiğini ve her zaman gündemde olmasını ayrıca Irak yargısı tarafından ciddiye alınması gerektiğini vurguladılar. Yargı Erki Başkanı şunlar da söyledi. Mahkumlar meselesi, yolsuzlukla ciddi mücadele, uyuşturucu organize suç hususunda bilgi tahsisi ve suçların iadesine ilişkin yasanın etkinleştirilmesi ve kara para aklamakla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliği ziyaret sırasında ele alındı.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Çin Halk Cumhuriyeti İstişare Meclisi ve Ulusal Kongresi Daimi Komitesi Başkanlarına ayrı ayrı mesajlarda ilkbaharın gelişini ve yeni Çin yılını tebrik edip iki ülke arasında farklı alanlardaki dostane işbirliklerin geliştirilmesine vurgu yaptı. İran'ın bugünkü haberine göre Muhammed Bakır Galibaf, Çin Ulusal Kongre Daimi Komitesi Başkanı Li Jianshu ve Çin Halk Cumhuriyeti Danışma Meclisi Başkanı Wang Yang'a ayrı mesajlarda yapıcı görüşmeleri takdir ederken şunları söyledi. İki ülkenin dış politikasının stratejik ilkelerinden biri olarak çeşitli alanlarda dostane işbirliğinin gelişmesine ve artırılmasına vurgu yapıp İslami Şura Meclisi'nin iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendirme ve sağlamlaştırmayı desteklediğini bildirmek istiyorum. Galibaf mesajında ortak çabalarla yeni ortak bir işbirliği dönemini göreceğimize inanıyorum. Fakat değerlendirip dost ülke Çin Halk Cumhuriyeti'nin milleti ve hükümeti için sağlık, mutluluk ve esenlik diliyorum dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı yeni Amerikan hükümeti yetkililerinin Bercam nükleer anlaşması hususundaki açıklamalarına tepki olarak şöyle bir açıklamada bulundu. Her türlü tartılmamış sözden önce taahhütlerinize bağlı kalın. İran'ın verdiği habere göre Muhammed Cevad Zarif Perşembe akşamı şöyle bir tweet attı. Biden hükümetinin makamları İran'ın Bercam'a bağlı kalması hususunda konuşuyorlar. Hangi yetkiyle? Zarif sözlerine şunlar da ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Mayıs 2018'de Bercam nükleer anlaşmasına katılımını askıya aldı ve bu anlaşmayı ihlal etti. Ayrıca bu anlaşmaya uyanları cezalandırdı. İran Dışişleri Bakanı yeni Biden yönetiminin göreve başlamasına atıfta bulunarak Amerika'nın bugüne kadar tam olarak aynı konumda olduğunu ve herhangi bir kötü değerlendirilmiş konuşmadan önce taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini vurguladı.
İbranice yayın yapan haber medyası, Siyonist rejim elebaşı Benjamin Netanyahu'nun Siyonist rejim ulusal güvenlik danışmanını Amerika'nın İran ile Bercam hususundaki müzakerelerini istişare sorumlusu olarak atadığını duyurdu. Siyonist rejim sitelerinden Vala sitesi bugünkü raporunda Siyonist rejim başbakanı Netanyahu'nun İsrail rejimi ulusal güvenlik danışmanı Meir Bin Shabat'ı Amerika Başkanı Joe Biden hükümeti ve bölgesel ortaklarının İran'ın nükleer anlaşması müzakereleri için temsilci atadığını duyurdu. Rapora göre Shabat geçen gün Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüntülü bağlantısında uzun süreli İran ve diğer konular hakkında görüştü. Netanyahu ayrıca İran'ın nükleer anlaşması hususunda gelecek haftalarda Siyonist Dışişleri Bakanı, Savaş Bakanı ve üst düzey güvenlik, istihbari ve dış siyaset sorumluları ile toplantı düzenlemek istiyor. Netanyahu ve Siyonist rejim makamlarının İran karşıtı istişareleri ve girişimleri aslında bu rejimin Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi ihtimalinden nedenli kaygılı olduğunu gösteriyor.
İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı 10 Mart'ta Bender Abbas Lazikiye gemicilik hattı işe başlıyor açıklamasında bulundu. İran'ın verdiği habere göre Keyvan Kaşefi açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Yapılan anlaşmaya göre ayda bir kez kargo gemileri düzenli bir şekilde İran'dan Suriye'ye doğru yola çıkacaktır. İlk kargo ise 20 İsfend günü Lazikiye limanına gönderilecektir. İhraç edilecek mallar için kısıtlama söz konusu değildir. Buna ilaveten gemilerimiz hem konteyner hem de açık depolanabilir mallar taşıyabilir. İhracatçılar isterlerse kolaylıkla Suriye'ye ihracat yapabileceklerdir.
Trump'ın yargılanmasından sorumlu yargıç, Donald Trump'ın yandaşlarını Kongre'ye saldırmasını teşvik etmesinin İran'ın Amerika ile dalga geçmesine yol açtığını belirtti. İRNA'ya göre Temsilciler Meclisi'nin tanınmış savcısı Jacqueline Castro, eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın azil duruşmasının 3. gününde Trump'ın yandaşlarını Kongre'ye saldırmaya kışkırtmasının İran, Rusya ve Çin'in yanı sıra hatta Kanada gibi müttefiklerinin Amerika demokrasisiyle alay geçmelerine yol açtığını belirtti. Tahran'ın Trump'ın teşvikiyle yapılan Amerika Kongre binasına yönelik saldırısına verdiği tepkiye değinerek İranlıların Amerika ile alay etmek için Trump'ın kışkırtmasını kullandığını söyledi. Eski Başkan Donald Trump'ın yandaşlarını 6 Ocak'ta Kongre binasına saldırmaya teşvik ettiği gerekçesiyle azil duruşması devam ediyor. Mahkeme suç üzerinden ceza verirse Trump artık Amerika başkanlık seçimlerine aday olamayacaktır.
İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü şimdiye dek toplam 1.503.753 kişinin kesin olarak koronavirüse yakalandığını ve son 24 saatte 58 kişinin bu hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 58.809'a ulaştığını açıkladı. Sima Saadatları Cuma günü koronavirüs ile ilgili son bilgileri ve istatistikleri paylaştı ve şu açıklamalarda bulundu. Son 24 saatte kesin tanı kriterlerine göre 7.298 yeni korona hastası teşhis edildi. Bunlardan 557'si hastaneye yatırıldı. Böylece toplam COVID-19 hasta sayısı rakamı 1.503.753'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü sözlerine şunlar da ekledi. Şimdiye dek 1.285.014 kişi iyileşmiş ve hastanelerden taburcu olmuştur. COVID-19 hastalığı ile ilgili dünya çapındaki son istatistiklere göre 107 milyon kişi bu hastalığa yakalanmış, 2.300.000'i aşkın kişi bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Sputnik V olarak bilinen Rus koronavirüs aşısının ikinci kargosunun bugün özel bir uçakla İran'a gönderildiğini bildirdi. Seyyid Kazım Celali İran'a verdiği demeçte şu açıklamalarda bulundu. Rus sağlık yetkililerinin söz verdiği gibi Rus Sputnik V korona aşısının ikinci sevkiyatı Perşembe akşamı İran Büyükelçiliğine teslim edildi ve bugün Cuma günü özel bir uçuşla Tahran'a gönderildi. Celali şöyle devam etti. Plana göre 3. sevkiyat 20 Mart'ta yapılacak ve sonraki kargolar 2 milyon tam doza ulaşana kadar 2 haftada bir aynı prosedürle devam edecek. Celali sözlerini şöyle sürdürdü. İran Sağlık Bakanlığı heyetinin bu hafta yaptığı ziyarette İran ve Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilileri arasında iki ülke arasındaki ilişkilerde dönüm noktası olabilecek güzel anlaşmalar yapıldı. Celali Tahran ve Moskova arasındaki Sputnik V aşısının İran'da ortak üretimine ilişkin anlaşma hakkında şunları söyledi. Beklenenden çok daha erken İran ve Rusya ortak aşı üretimi konusunda anlaşmaya vardı. Böylece İran'da Sputnik V aşısının üretimine yakında başlanacaktır.
Türkiye, Yunanistan'ı Ankara-Avrupa Birliği ilişkilerinin normalleşmesinde engel olarak görmektedir. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan-Rum ikilisinin Avrupa Birliği'nin aday ülke Türkiye ile oluşturmaya çalıştığı olumlu gündem engellemeye çalışmaları ve başkalarında medet umarak siyaset yapmasının bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini bildirdi. Buna rağmen Ankara ve Avrupa Birliği Doğu Akdeniz Anlaşmazlığı, Türkiye'nin Suriye, Libya, Karabağ ve Kıbrıs siyasetleri gibi farklı alanlarda ihtilaflar yaşamaktadır. Avrupa Birliği yetkilileri bu ihtilaflar yüzünden Türkiye'ye yaptırımlar uygulama kararında bir oy birliği sağlamışlardır. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Avrupa Birliği üye ülkelerinden Türkiye ile farklı alanlarda işbirliği yapmalarını istemişti. Aksoy ayrıca Kıbrıs meselesine de değinerek Türkiye ve Türk kesimi temsilcileri olmadan Yunanistan ile müzakerelerde sonuca varılmayacağını da vurguladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyon ile DHKPC terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Cafer Sadık Eroğlu'nu gözaltına aldı. Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan ve geçen yıl polisin terör örgütüne yönelik operasyonu sırasında hücre evinin bulunduğu adreste gizli bir bölmede Ümit İlter ile birlikte yakalandı. DHKPC'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Cafer Sadık Eroğlu, örgüt kurma ve yönetmekten yargılandığı davada geçen yıl mahkemece tutuklandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde silahlı örgüt, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kartal 2 harekatının planlandığı şekilde devam ettiğini, harekat kapsamında şu ana kadar ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 mensubun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İRİB'in bildirdiğine göre bu operasyonda 3 Türkiye ordusu askeri öldü ve 4'ü de yaralandı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Suudi Arabistan'ın güneyindeki hava üssüne füzeyle saldırdığını açıkladı. Buna paralel olarak Suudi Koalisyonu hava saldırılarında da Mağrib eyaletinde son 24 saatte Suudi uçaklarının Sarvah ilçesini 25 kez bombaladığını bildirdiler.
Ve sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Dışişleri Bakanı yeni yaptırımların uygulanması halinde Avrupa Birliği ile ilişkileri kesecekleri tehdidinde bulundu. Sputnik'in bildirdiğine göre Sergey Lavrov Cuma günü Avrupa Birliği'ni bu hususta uyardı ve onları bunu yapmaktan sakındırdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz Ali Halife rejiminin 14 Şubat ayaklanmasının 10. yıl dönümü arifesinde protestoculara yönelik baskılarını artırması başlığını taşıyor. Bahreyn halkının Ali Halife rejimine karşı ayaklanmasının 10. yıl dönümünün arifesinde protesto hareketlerinin bastırılması ve halka yönelik şiddet artmış bulunuyor. Bahreyn halkının Ali Halife rejimine karşı ayaklanması 14 Şubat 2011 tarihinde başladı. Bu ayaklanma Arap dünyasındaki diğer gelişmelerden, hatta Tunus'ta Zeynül Abidin Bin Ali'nin ve Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden önemli ölçüde farklıydı. Aradaki fark Bahreyn halkının ayaklanmasının Suudi Arabistan sınırı yakınlarında meydana gelmesi ve Arap karşıtı devrimlerinin ana lideri olan Suudi Arabistan'ın paniğe kapılmasıydı. Buna göre 14 Şubat ayaklanmasının başlamasından bir ay sonra Ali Suud Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin ada kalkanı planı kapsamında Bahreyn'i işgal etti ama ne var ki ada kalkanı planı Fars Körfezi İşbirliği'ne üye ülkeleri yabancı saldırganlığa karşı korumak için tasarlandı. Bahreyn halkının ayaklanması üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen Suudi askerleri hala Birleşik Arap Emirliği'nde bulunuyor ve Ali Halife'nin paralı askerleriyle birlikte protestocuları ve sivil aktivistleri bastırmada aktif bir rol oynuyor. Bir diğer mesele ise Bahreyn halkının Siyonist rejimle resmi olarak diplomatik ilişkiler kuran Ali Halife'ye karşı ayaklanmanın 10. yıl dönümünü idrak etmeleridir. Bahreyn, Birleşik Arap Emirliği ile birlikte Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmek için 15 Eylül'de bir anlaşma imzaladı. Böylece Manama ile Tel Aviv arasındaki daha önce gizli olan ilişki 2020'de resmiyet kazandı ve hatta Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid El Zayani, Ekim 2020'de işgal altındaki bölgelere resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu konu en başından beri Bahreyn halkının itirazı ve protestolarıyla karşılaştı ve şimdi bile Bahreyn'deki 14 Şubat ayaklanmasının 10. yıl dönümünün arifesinde halk, İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleşmesine karşı yazılı pankartlarla kendi öfke ve itirazını ortaya koyuyor. Bu bağlamda Ellolu Haber Ajansı paylaştığı bir tweet mesajında, Bahreynli protestocular ülkenin Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesini kınayan sloganlar attılar. Bahreynli göstericiler, zafere kadar direniş, ilişkilerin normalleşmesine hayır ve şehitlerin ailelerini takdir ediyoruz sloganları taşıyan pankartlar açtılar ifadesine yer verdi. Bahreyn halkının İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinden duyduğu öfkenin farkında olan Ali Halife rejimi, korona ile mücadele bahanesiyle 11 Şubat'tan itibaren camilerde namaz kılma ve dini münasebetlerin düzenlenmesini 2 hafta süreyle durdurdu. Bahreyn rejimi ibadet edenlerin internette cuma namazı ve hutbelerini canlı olarak izleyebileceklerini duyurdu. Aslında Ali Halife rejimi dini ibadetlerin bu rejimiyle İsrail ilişkilerin normalleşmesini protesto etmek ve rejimin politikalarına halkın öfkesini ifade etmek için bir platform olabileceğinden endişe duyuyor. Bir başka noktada Ali Halife rejimine karşı Bahreyn ayaklanmasının arifesinde rejimin halka yönelik şiddetinin sona ermesine yönelik net bir vizyonun olmamasıdır. 14 Şubat 2011'den bu yana Ali Halife rejimi uydurma suçlamalarla 11 binden fazla Bahreyn vatandaşını tutukladı ve çok sayıda muhalifi vatandaşlıklarından çıkardı. İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi, batılı güçlerin bu şiddet karşısında sessizliği devam edeceğinden Ali Halife'nin Bahreyn vatandaşlarına yönelik şiddeti sürdürmesini de kolaylaştıracaktır.
Sahra Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Afganlar arası görüşmelerin askıya alınması ve Kabil hükümetinin karşı karşı olduğu senaryolar başlığı altında. Katar'daki Afgan barış müzakerelerinin yeniden askıya alınması ardından Afganistan hükümetinin müzakere ekibinin 5 üyesi Kabil'e geri döndü. Devlet Bakanlığı'nın barış işlerindeki sözcüsü Naci Enveri, Afgan müzakere ekibinin birkaç üyesinin Doha'dan Kabil'e dönüşünü doğruladı. Daha önce de Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi sözcüsü Feridun Hozan, Hozun ve Afganistan hükümetinin müzakere heyeti sözcüsü Nadir Nadir'i de dahil olmak üzere bazı yetkililer Katar'da Afganlar arası müzakerelerin askıya alınmasını doğrulamışlardı. Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinin 12 Eylül 2020'de Katar'ın ev sahipliğinde yeniden başlaması düşünüldüğünde, Kabil yetkililerinin görüşmelerdeki ilerlemeyi kaydetmediği bir durumda hangi senaryolarla karşılaştığı sorusu gündeme geliyor. Afganistan hükümetine göre Taliban'ın barış öncesi görüşmelerde abartılı istekleri üzerinde ısrarcı olması, Afganlar arası müzakerelerin başarısız olmasının temel nedeni olarak savaşı sona erdirme ve ülkede kalıcı istikrar sağlama fırsatının ciddi şekilde tehdit altına alınmasına da neden olmuştur. Taliban, Şubat 2020'de imzalanan ikili barış anlaşmasındaki Amerika'nın taahhütlerinin tam olarak uygulanmasına ısrar ediyor ve Cumhuriyet'in kaldırılması ve Afganistan'da İslam Emirliği'nin kurulması da dahil olmak üzere anayasanın kökten değiştirilmesine vurgu yapıyor. İşte bu durumu dikkate aldığımızda barış görüşmelerinin sonuç vermesini ummak gerçekçi olmaz. Taliban'ın esnek davranmamasının ciddi işaretlerinin belirlenmesi ve Afganlar arası müzakerelerde örgütle imzalanan barış anlaşmasındaki ilerlemenin Amerika taahhütlerinin uygulanmasına bağlı olması göz önüne alındığında Afganistan hükümeti bu durumla başa çıkmak için yeni bir mekanizma benimsemelidir. Afganistan hükümetinin Taliban ile bir nevi pasifleşen mevcut barış görüşmeleri politikasının sürdürülmesi Kabil'in müzakerelerdeki konumunu zayıflatabilir. Bu nedenle Afganistan hükümeti Taliban'la barış görüşmelerinde savaşı sona erdirme ve kalıcı bir ateşkes sağlama gibi yaklaşımlarla bu örgütü ikna etmeye çalışması yerine Taliban ile müzakereler alanındaki ulusal yol haritasına ve stratejilere dayanan müzakerelerde aktif rol oynayabilmelidir. Katar'da başarısızlıkla sonuçlanan Afganlar arası görüşmelerden bu yana geçen 6 ay içinde Afganistan hükümeti sürekli olarak Taliban'ı müzakerelere devam etmeye ve ilerlemeye ikna etmeye çalıştı. Bu da bu örgütün nihai bir barış anlaşmasına varılmadan önce istenen tavizleri geliştirmesine yol açtı. Bu görüşe göre Afganistan hükümetinin Taliban ile ne pahasına olursa olsun ülkede barışı kabul etmemesi gerekiyor. Taliban'ın anayasa değişikliği, cumhuriyetin kaldırılması ve İslam Emirliği'nin kurulması konusundaki halkın görüşlerine aykırı olan tutumu göz önüne alındığında Taliban'ın yasa dışı taleplerine uymaya çalışan bir anlaşma bu ülkenin insanlar için savaşı sürdürmekten daha da tehlikeli olacaktır. Bu nedenle Afganistan hükümeti nihai barış anlaşmasından önce Taliban'ın tavizlerini kabul etmeyi reddederken anayasayı, cumhuriyetçilik ilkesini ve bu örgütün demokrasi ve referandum çerçevesi dışında herhangi bir iktidara girişine muhalefet konusundaki ilkeli tutumuna net bir şekilde vurgu yapmalıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Hazreti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu kutlu münasebetle ilgili Tahran Radyosu olarak sizlere tebriklerimizi iletiyor ve sizleri din alimi Sayın Hüccetül İslam Mehtevi'nin konuyla ilgili görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin, habibi ilahil alemin ve tabibi gulubil muznibin, Ebil Gasım Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala alihi teyyibine tahiren. Her şeyden önce siz değerli dinleyiciler ve mümin kardeşler, babacılarımın huzuruna selam arz edirem ve İmam-ı Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın doğum gününü sizlere tebrik arz edirem. Allah inşallah bizleri o Hazretin dostları, yaranları ve takipçilerinden karar kılsın inşallah. Birkaç dakika İmam-ı Bagır Aleyhisselam, İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın hayatının ve ahlakı, fazileti konusunda konuşmak istiyorum. Doğrudur birkaç kelimede ya birkaç dakikada o Hazretin o mübarek hayatını anlatmak olmaz, ama denizden bir damla alması gibi biz de elimizden geldiği kadar o kaç dakikada Hazretin gidişatını ve yaşantısını anlatmaya çalışacağız inşallah. İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam Hicret'in 57. yılında Medine'de ve imam ailesinde ve en güzel bir ailede dünyaya geldi. Babası İmam-ı Seccad Aleyhisselam, İmam Seccad Aleyhisselam İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğludu. Tabi İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın torunu ve Hazreti Fatıma'nın torunlarından. Annesi İmam Hasan Aleyhisselam'ın kızıdı. Her iki taraftan Fatimidi. Hem anne tarafından hem baba tarafından. İmam-ı Muhammed Bagır Aleyhisselam Kerbela olayında 4 yaşındaydı ve kendisi Kerbela'da huzurları var idi. Ve Kerbela olayını bizlere anlatanlardan birisi İmam-ı Bagır Aleyhisselam'dı ve yaşayıptır o olayları. Küçük yaşta o musibetleri kendi gözümle görmüştür. İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın künyesi Ebu Cefer'di. Lakabı Bagır'dı. Bu lakabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona takıptı. Resulullah Cabir'e buyurublar, Cabir benim torunlarımdan birisini göreceksen ve o ismi benim ismimlendi. Adını sayır İmam Hüseyin aleyhisselamın nevesi, İmam-ı Seccad'ın oğlu Muhammed Bagır'ı sen göreceksen ismi de Muhammed'dir. Kendisi de bana çok benziyor simada ve şekilde bana çok benziyor. Ve onu göreceksen onun lakabı Bagır olacaktı. İlim kapısını müminlerin üzerine açacaktı. İlim kapısını dünyaya açacaktı. Onun ilminden dünya yararlanacaktı. Ona benim selamımı söyle. Cabir gelir İmam-ı Seccad Aleyhisselam'ın evine ve İmam-ı Bagır Aleyhisselam 2 yaşında, 3 yaşında dolanırmış ve İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ı görür. Ve sorur, bu çok peygambere benziyor, olmuyor, bu hemen Muhammed'dir der, beli hemen Muhammed'dir ve selamını söylüyor ve İmam-ı Bagır Aleyhisselam buyuruyor için menden de sen peygambere selam söylüyorsun, peygamberin salatı ve selamı senin üzerine olsun ki ben kabul ederim o selamları. Ve İmam-ı Muhammed Bagır Aleyhisselam Cabir'e o mucizeleri anlatır. Ve Cabir de bu başarati verir ki sen ilim kapısını dünyanın üzerine açacaksan. Ve Cabir her gün bundan, bu olaydan sonra gelir peygamberin camisinde millete anlatır. Ve der ki çünkü ben peygamberden duydum, ona göre bunu anlatırım size. Bu bir tane olaydı. Ve bir de İmam-ı Bagır Aleyhisselam hangi halifeler zamanında yaşadı? İmam-ı Bagır Aleyhisselam 5 tane halife zamanında yaşadı ki Emevi halifelerinden. Birincisi Velid ibn Abdülmelik idi. İkincisi Süleyman ibn Abdülmelik idi. Üçüncüsü Ömer ibn Abdülaziz idi. Dördüncüsü Yezid İbni Abdülmelik idi. Beşincisi de Hişam İbni Abdülmelik'ti ki onun zamanında şehit oldu. Bu dönemde Velid İbni Abdülmelik gasil kalp kötü bir insanıydı. İmamlara zor tuturdu. Başka babaları gibi bunların hamısı kötüydü. Ama bazıları imamlara o kadar zorluk göstermirdi. Süleyman İbni Abdülmelik bir tane rifah talep ve kendi gidişatına önem veren fasık ve fucurlarda başı meşgul olan birisiydi. O, onun için o zamandan biraz imamlar, yani bu kendisine ki başı karışıktı, imamlarda işi yokuydu, imamlara bir özgürlük dervağı tanımıştı. İmam Aleyhisselam o zamandan şagirdleri başladı, yanına öğrencilerini yığdı, başladı Ehl-i Beyt'in marifini anlatmaya. Ta Süleyman İbni Abdülmelik ki öldü, Ömer İbni Abdülaziz ki yerine geçti. Doğru da Ömer İbni Abdülaziz de Emevi halifelerinden birisiydi ve hükümeti meşhur bir hükümet değildi ama kendisi adil birisiydi. Ve fakirlere yardımda bulunardı. Ve Ömer İbni Abdülaziz idi ki Fedeyi İmam-ı Bağır Aleyhisselam'a dönderdi. Fedek olayı önemli bir olaydı ki başka zaman gerek konuşula. Fedeyi İmam-ı Bağır Aleyhisselam'a ve Hazreti Fatime'nin çocuklarına dönderdi. Dedi ki bu sizin hakkınızdı. Peygamber vermişti bunu sizlere. Ve bu da birinci ve ikinci halife tarafından gasp olunmuştu. Ondan sonra Emevi hükümetinin eline düşmüştü. Emevi hükümeti de Muaviye vermişti Mervan'a. Mervan da vermişti Abdülaziz'e. Abdülaziz de öldükten sonra bu geçmişti Ömer İbni Abdülaziz'in eline. Ömer İbni Abdülaziz ki halife oldu. Bunu döndürdü verdi Ehl-i Beyt'e. Ve bir özgürlük tanıdı Ehl-i Beyt'e. Ve hemen Ömer İbni Abdülaziz zamanı idi ki Ali Aleyhisselam'a küfür etmeyi kaldırdı. Bu menberlerde, camilerde, cuma günlerinde özellikle Ali Aleyhisselam'a ki küfür edirdiler. Neuzubillah o küfürü kaldırdı. Ve Ömer İbni Abdülaziz 2 seneki hükümet elədi. Bu 2 sene zamanında büyük bir özgürlük verdi Ehl-i Beyt'e. İmam-ı Bağır Aleyhisselam ilim kapısını tüm dünyanın üzerine açtı ve başladı Ehl-i Beyt'in faziletini ve Ehl-i Beyt'in mektebini ve Ehl-i Beyt'in gidişatını, sünnetini anlatmaya. Ve ondan sonra Ömer İbni Abdülaziz'den sonra Yezid İbni Abdülmelik hükümete geçti. Yezid İbni Abdülmelik de aynı Süleyman İbni Abdülmelik gibi fasık bir adamıydı. Kendi işindeydi. Akşama kadar mest idi, sarhoş idi. O kadar önem vermirdi. Düzdü. Bunun etrafındakiler de zalim idiler. Bu önce Abdülaziz'in yolunu, Ömer İbni Abdülaziz'in yolunu gitmeye devam etti. Sonunda o yoldan saptı. Fasıklığa, fücurluğa düştü. Ondan sonra o zamanda yine bir imamların doğrudur sıkıntıları var idi. Ama özgürlükleri de var idi. Güzel bir şekilde marif Ehl-i Beyt'i anlatmaya çalışırdılar. Ama bu da öldükten sonra Hişam İbni Abdülmelik ki iş başına geçti, imamlara çok bir baskı yaptı. Özellikle İmam-ı Bağır Aleyhisselam'ı göz altında sakladı ve son zamanlarda da artık tahammülü kalmadı ki bilirdi ki bütün Şiyelerin kalbi Muhammed-i Bağır Aleyhisselam'la birliktedir. Ve Müslümanlar daha onun manevi bir imam olarak tanıyırlar. Onun için Medine'nin valisine mektup yazdı. İmam-ı Muhammed Bağır'ı eli bağlı göndereceksen buraya. Oğlunla birlikte. İmam-ı Muhammed Bağır Aleyhisselam'ı zorla Medine'den Şam'a gönderdiler. Ve Şam'da İmam-ı Muhammed Bağır Aleyhisselam'ı tahkir etsin ve kendisini yükseltsin 3 gün huzuruna kabul etmedi. 3 günden sonraki kabul ettim. Bir ortam hazırlamıştı. Orada ok atırdılar. Herkes o güzel okçuları getirmişti oraya. Herkes derdi bir tane ok vursun. İmam-ı Bağır Aleyhisselam'ı da davet edek. Tanın ki mahcup edek. Vuranmasın mahcup edek. Milletin içerisinde mahcup olsun. Ve orada İmam-ı Bağır Aleyhisselam başarılı geçti. Güzel ok attı. Hedefi vurdu. Hişam kendisi mahcup oldu. Hele her ne olduktan sonra İmam-ı Bagır Aleyhisselam'ı ağırladı Şam'da ve kaç günden sonra Medine'ye döndürdü. İmam Aleyhisselam yine geldi, aynı yolu devam etti. Ama İmam Aleyhisselam her anda, her zamanda, her ilim kapısı olsun ya ilim sahnesi olsun ya diğer yerlerde hiçbir zaman Allah'ı unutmazdı, ibadeti unutmazdı, Allah'ın fakirleri, fukaraları unutmazdı. Ahlakı, marifeti, her şeyi peygamberden kesbetmişti ve aynı peygamber gibi milletten ve ümmetten davranırdı, hareket edildi. Bir kişi der ki, Muhammed İbn-i Münkedir adında, der bir günüsü öğleden sonraydı, çok sıcak bir havada Medine'nin havasında yazın gününde hareket edirdim. Gördüm Muhammed Bagır Aleyhisselam için kendi bağında, kendi yerinde çalışır, iş görür, ağaçları suvarır, yeri suvarır. Der ben çok hayret edildim, gittim. Dedim ben bunu nasihat edeceğim. Bu nasıl olabilir ki? Bir tane Kureyş kovumunun büyüğüdü. Özü bir tane ilim öğretmenidi. Ahl-i Beyt'in marifini dünyaya örgüdür. Kendisi dünyaya böyle meşguldu. Bu sıcağın altında nasıl olabilir ki bu kadar çalışsın? Kendisi Sufi mezhebiydi. Bu Muhammed İbn-i Münkedir Sufi mezhebiydi. Sabaha kimin ibadet ederdi, sabahtan akşama kimin de oruç tutardı, o bazıları buna yardım ederdi, öyle geçinirdi. Gelir İmam-ı Sadık Aleyhisselam, İmam-ı Bagır Aleyhisselam'a der ki, sen ölsen bu halette, ölsen Allah'a ne cevabın olacaktır? Ya bu kadar da adam dünyaya düşkün olur mu? Bu sıcağın altında, bu saatte sen burada çalışırsan. İmam buyururlar ki, eğer ben şimdi ölsem Allah'ı en güzel bir şekilde karşılamış olacağım, Allah'ın huzuruna çıkacağım. Şehadet halinde elə bil Allah'ın huzuruna çıkmışam. Çünkü ben çalışıram ki bazı kötü insanlara el açmayayım, onlara muhtaç olmayayım. Böyle çalışmasam başkalarına muhtaç olaram. Bu anladı ki tabi ben çalışmıram başkalarına, görürsen her kötü insana, iyi insana falan ağız açıram, başkaları mene terahüm edirlər. İmam buyurdu ki ben istemiyorum başkası mene terahüm etsin. Kendi anlamın terinle kazanım kendimi yiyeyim. Yani İmam Aleyhisselam hem kendisi çalışırdı, çalışması öz yerinde, ibadeti öz yerinde, ahlakı, maneviyeti, her şeyi öz yerinde bir şekilde güzel hareket edirdi.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hazreti İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili din alimi Sayın Hüccetül İslam Mehdevi'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimli atılım. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli dizi sohbetimizin 28. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümde bölgesel ekonomik birlikteliklerde varlık sergilemenin önemini ele alacağız. Ülke ekonomisini güçlendirme alanında İran'ın önemli stratejilerinden biri de bölgeye odaklanıp Hazar kıyı ülkeleri ve Hint okyanusu kıyı ülkelerine yakınlaşarak ayrıca ASEAN, Eko Ekonomik İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi bölgesel birliklerle ve yapılara katılarak işbirliklerini çeşitlendirmesi ve güçlendirmesidir. Ekonomik bölgecilik olarak da tanımlanabilen ekonomik temelde bölgeye odaklanmak stratejisi, bir coğrafi bölgedeki bir dizi ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olan stratejilerden biridir. Bu nedenle bölgesel ekonomik işbirliği tabii etkili olursa, bölgesel siyasi birliğin başka bir deyişle siyasi yakınlaşmanın temelini oluşturabilir. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti, Avrasya, ASEAN, ECO ve D8 gibi ekonomik yapılar ve örgütler ile ilişkileri sürdürmeye ve genişletmeye kararlıdır. İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile vardığı anlaşmanın uygulanmasından bu yana, yani bir yıllık bir süre içerisinde İran ve bu birlik arasında tercihli ticaret hacmi %60 kadar artmıştır. Amerika yaptırımları ve bunun enerji sektörü ve gelirleri üzerindeki etkisini düşündüğümüzde bu konunun önemi kat kat artmaktadır. İran gümrük verilerine göre 2018-2019 mali yılında Avrasya Ekonomik Birliği ile özellikle gıda, mahsul ürünleri ile petrol dışı ürünlerin ticareti %34 arttı. Ülkelerin bölgeselleşme eğilimi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomi alanındaki çoğu hükümet ve sivil toplum örgütünün küreselleşme sürecine çok dikkat ettiğini ve birçok ülkenin ekonomilerini küreselleşmede rekabetçi hale getirmek için bölgesel gruplaşmalara başvurduğunu göstermektedir. Avrupa Birliği'nin kurulması, ortak Güney Amerika piyasasının veya Asya ve Okyanusya Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün 1980'li yıllarda kurulması, ekonomik bölgeselciliğin gelişmesi sürecinin bariz örneklerindendir. Daha sonraki 10 yıllarda da bu süreç güçlü bir şekilde devam etti. Ekonomik bölgeselciliğin yanı sıra serbest bölgelerin oluşturulması da ticaretin büyümesini, gelişmesini ve sermaye alımını etkileyen stratejilerden biridir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü, UNIDO, bu bölgeleri endüstriyel ihracatı teşvik etmek için bir platform ve fırsat olarak görmektedir. Ve Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Kalkınma Konferansı, UNCTAD, Dünya Bankası da bu alanların önemini kuvvetle vurgulamaktadırlar. Döviz kazançları ve geliri, istihdam yaratma, teknoloji transferi, yabancı yatırımın ülkeye kazandırılması, bölgesel büyüme ve gelişme, serbest bölgeler kurmanın hedefleri arasındadır. İran'ın bölgedeki ve dünyadaki jeopolitik ve stratejik konumu, İran'ın serbest bölgelerinin çok yüksek ticaret kapasitesine sahip olmasını sağlamıştır. Bu bölgelerin son 10 yıllardaki faaliyeti, üretimde atılım ve üretimde gelişim politikası ile vurgulanmıştır. Böylece çoğunlukla İran mallarının ihracatına odaklanılmıştır. Aslında ithalattan ziyade ihracatı arttırmak, İran'ın petrol döviz rezervleri üzerindeki baskıyı azaltmak, bölgesel ekonomik anlaşmalara katılımdaki temel hedeflerden biri olmuştur. Ekonomik ve ticari faydalar ve çıkarlar sağlamanın yanı sıra, bu örgütlerin ve yapıların üyeleriyle uzun vadeleri işbirliği, bir bakıma üretimde atılım ve üretimde gelişme ekseni etrafındadır. Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasında serbest ticaretin koşullarının hazırlanması ve bu hususta anlaşmaya varılması, üretimde atılım yılı olarak adlandırılan Hicri Şemsi yılda atılan önemli adımlardan sayılır. Bu adım, ticari ilişkilerde ekonomik ilişkilerin büyümesi ve bu ilişkilerin çeşitlenmesi üzerinde doğrudan etkisi olan altın bir fırsat yaratmıştır. İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliğine gitmesi ve serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmaları imzalaması iki nedenden dolayı önemlidir. Birinci neden, bölgesel ekonomik birliklerle ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra ekonomik büyüme ve kalkınma için tüm fırsatları akıllıca kullanma ihtiyacını karşılamasıdır. İkinci sebep, yerli üretimin rekabet gücünün arttırılması ihtiyacı, bölgesel ve uluslararası düzeyde serbest ticaret alanındaki ülkelerle ilişkilerde ekonomik payın arttırılmasıdır. İran'ın bu konudaki başlıca Asya ülkeleriyle yaptığı anlaşmalar, bu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmanın yanı sıra, üretimde teşvikleri ve ithalat ve ihracatta dengeye yol açacak bir eylemdir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti 2016'da Avrasya Birliği'ni İran ile birlik arasında serbest ticaret bölgesi kurmayı teklif etti ve bu memnuniyetle karşılandı. İran ve Çin arasında 25 yıllık kapsamlı işbirliği belgesi de bu konuda uzun süredir düşünülen bir diğer adımdır. Bu konu Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2016 yılında Tahran'a yaptığı ziyarette de vurgulandı. Bu kapsamlı belgenin 2016 yılında önerildiği sırada Trump'ın yaptırımları Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmaya kayıtsızlığıyla birlikte İran'ı Çin ile uzun vadeli bir stratejik ortaklık anlaşması imzalamaya sevk etti. Bu belge Barack Obama'nın başkanlığından bu yana Tahran ve Pekin'in gündemindeydi. Ancak Trump iki ülkeyi bu belgeyi daha hızlı bir şekilde imza atmaya yöneltti. Bu belgenin önemli hedefleri arasında teknolojik ve endüstriyel sanayisinde yatırım yapmak ve iki ülkenin özellikle de petrol alanında ve enerji alanlarındaki ilişkilerinin genişlemesine değinmek mümkün. Bu hamleden beklenen sonuç İran'ın bölgesel piyasalardaki varlığının artması, üretimde sıçrama yaşaması oldu. Bu çerçevede ekonomik gelişmeler için zemin hazırlamak ve ülke içindeki üreticilere ticaret piyasalarında rekabet gücü kazandırmak hedeflendi. Gerçekte ithalat yerine üretim ve ihracat artışını desteklemek, İran'ın bu anlaşmalara katılmasındaki temel hedeflerinden biri olan petrol döviz rezervleri üzerindeki baskıyı da azaltmaktadır. Aynı zamanda endüstriyel, bilimsel ve teknolojik malların ihracatını artırmak, İran'ın bölgesel birlikler içindeki ekonomik ve ticari rolünü güçlendirebilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli dizi sohbetimizin 28. bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da müze seyahati.
Değerli dinleyiciler, İran'da Müze Seyahati isimli seri sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın ve Tahran'ın en güzel müzelerinden biri olan Posta ve Telekomünikasyon Müzesi'ne uğrayacağız.
Mevcut çağda ileri teknoloji ve gelişmiş iletişim cihazları, özellikle de akıllı telefonlar ile birkaç saniye içerisinde dünyanın farklı noktalarıyla iletişim kurmak mümkündür. Bu arada iletişim ve telekomünikasyon alanındaki müzeleri görmek ve farklı iletişim araçlarının evrilme sürecine şahitlik etmek de insanı bu hususta aydınlatabilir. İran'ın başkenti Tahran'daki Posta ve Telekomünikasyon Müzesi'ni ziyaret etmek için eski dokuya sahip şehir merkezi yani Tophane Meydanı'na uğramak gerek.
Posta Müzesi ilk kez 1932 yılında Avrupa'daki müzelerden esinlenerek İran'ın Posta ve Telegraf Bakanlığı binasının bir bölümünde kuruldu. 1970 yılına kadar ise bina müze olarak hizmet vermeye başladı. Bakanlık binasının tahrip edilmesinin ardından müzenin değerli eşyası ve iletişim araçları Posta İdaresi'nin batı bölümüne aktarıldı. Böylece İran Posta ve Telekomünikasyon Müzesi milli mimariye sahip binada 1990 yılında açıldı.
Tahran'ın Posta İdaresi binasının mimarisi ise Rus asıllı İran yerleşimli Nikolay Markov tarafından yapılmıştır. Tabii bu binanın yapımına Markov başlasa da İranlı mühendis Mazlumnia'nın katkısıyla nihai şeklini aldı. Bu çok güzel ve İran-Avrupa sentezi mimariye sahip binanın tasarımı gerçekten dikkat çekicidir. Markov İran genelinde birçok bina yapan mimarlardan biridir. Onun eserleri dönemin tanınmış eserler arasında yer almıştır. Bu tanınmış mimarın Tahran'da tasarladığı binalar arasında Darülfünun Okulu, Kasr Hapishanesi, Elborz Okulu, Kutsal Meryem Kilisesi ve benzeri binalara değinmek mümkün. Bu tanınmış mühendisin mezarı ise Tahran'ın Ermeni mezarlığında bulunmaktadır.
Tahran'daki Posta ve Telekomünikasyon Müzesi'ne uğramadan önce biraz da İran'ın posta ve telekomünikasyon ve telgraf tarihiyle tanışmak yerinde olacaktır. Telgraf ilk kez Nasreddin Şah Kacar döneminde İran'a geldi. İlk telgraf mesajı ise 1857 yılında Abbas Ali Han Dumbili tarafından Darülfünun okulundan Nasreddin Şah Kacar'ın yazlık sarayına gönderildi. Telgrafın metni ise Said'in şu şiiri idi. Azze ve Cel Allah'a şükürler olsun ki ona uymak yakınlığa neden olur ve şükredilmesi nimetin artmasına.
Abbas Ali Han Dumbuli, Morse dilini öğrenen ilk İranlı idi. Abbas Ali Han böylece posta ve telgraf idaresinde çalışmaya başlayıp İran'ın farklı noktalarındaki telgraf istasyonlarında mesaj göndermek için yer alan bir isme dönüştü. Ancak telefonun hikayesini de duymakta fayda var.
Telefon, telegraf ardından telekomünikasyon ve uzaktan iletişim alanında ikinci önemli teknolojik gelişmeydi. Telefonla dünyada tanındığı sıralarda İran'da kullanılmaya başlandı. 1886 yılında İran'da ilk kez Tahran ile Rey'de bulunan Abdulazim Hasani Türbesi arasına 8.7 kilometre uzunluğunda teller kuruldu. Böylece gelecek yıllarda Tahran genelinde birkaç telefon istasyonu kurulmuş oldu.
İran'da ilk radyo istasyonu ise 1940 yılında Tahran Radyosu olarak kuruldu. Tabii Savaş Bakanlığı 1924 yılında telsizleri kullanmak üzere altyapıyı hazırlamıştı. Böylece 1926 yılında ilk telsiz İran'a getirildi. Yıllar içerisinde telsiz altyapının gelişmesiyle nihayetinde radyo kurulmuş oldu.
İran'ın posta tarihini bilmek için ancak çok daha geçmişe dönmek gerekir. İranlılar dünyada ilk kez Ahmenişiler Kraliyeti döneminde çaparhane adıyla bilinen resmi posta hanları kurdular. Bu çaparhanelerde çalışan ulaklar sayesinde hızlı atlar eşliğinde kraliyet mektupları ve fermanları hızlı bir şekilde başkent ve diğer şehirler arasında naklediliyordu. Çaparhane ulakları atlarıyla beraber genellikle kraliyet yolunu kullanırlardı. 24 kilometrelik aralar ile at değiştirip yeni atlar ile yola devam eden ulaklar görevlerini yerine getiriyorlardı.
Daha sonraları 1879 yılında Nasreddin Şah Kacar fermanı ile Posta Bakanlığı kuruldu. Böylece İran'da modern posta düzeni kurulmuş oldu. Bu dönemde posta servisleri düzenli olarak şehirler arasında çalışmaya başladı.
Tahran Posta ve Telekomünikasyon Müzesi tarihi ve antik anıtlar ve nesneler ile ilgilenenlerin ziyaret etmesi için çok çekici bir yerdir. Bu müzede İran'ın iletişim ve bilgi teknolojisi tarihinden çeşitli eserler sergilenmiş ve içinde tarihin çeşitli iletişim araçlarının ileriye doğru evrimi gözler önüne serilmiştir. Posta ve İletişim Müzesi iki katlı olup İran'ın en eski ve en güzel devlet binalarından birine yer almaktadır.
Bu müzede çeşitli salonlar ve bölümler bulunmaktadır. Birinci katta posta, telgraf ve telefon bakanlarının resimlerinin yani ilk telgraf bakanı Ali Koli Han Mihburu'dan dönem bakanına kadar çeşitli posta bakanlarının resimlerinin sergilendiği tören salonları da bulunmaktadır. Bu katın diğer bölümü ise çok güzel ve tarihi pulların bulunduğu pul salonudur. Bu salonda Kacar, Pehlevi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin 3 dönemine ait yaklaşık 1100 pul serisi, ayrıca Edison pul kilişesi ve Ahmet Şah'ın pul kilişesine ilişkin 2 tezgah yer almaktadır. Bilindiği üzere kilişe yapma pul basmadan önceki aşamalardan biridir. Bu salonun sonunda Kacar döneminden bir postacının maketi bulunmaktadır.
Bu katın bir başka salonunda Pehlevi dönemi posta kutuları, el mühürleri, yurt dışındaki postanelerin pullarının örnekleri ve İslam Cumhuriyeti günü mührü sergileniyor. Ayrıca bu bölümde pul basan eski daktilolar ve tel ve kurşun tezgahlar, türlü eski manuel ve elektrikli makinelerin yanı sıra her türlü kaçar dönemi, posta eşyası ve kaçar postane personelinin resimlerini görebiliriz.
İpek yolu standı veya merkezi salon bu katın çeşitli eski iletişim araçlarını ve savaş arabaları, 3 tekerlekli bisikletler ve diğer devletlerden ve bireylerden gelen hediyeler dahil posta mallarının taşınmasını içeren başka parçalar ve araçları kapsamaktadır. Ayrıca Kacar dönemine ait postacıların çeşitli heykelleri, çeşitli posta ve iletişim yollarının haritaları ve Kacar dönemine ait eski posta kutuları da bu bölümde sergilenmektedir. İş yeri, dükkan ve kütüphane bölümleri de müzenin birinci katındadır. Posta Müzesi kütüphanesindeki kitaplar ağırlıklı olarak posta, telgraf ve telefon tarihi, pullar ve Farsça, Latince ve Fransızca'da iletişim ve mimarlık alanında öğrenciler ve araştırmacılar tarafından kullanılabilecek iletişim üzerine eski kaynaklar hakkındadır.
Tahran Posta ve Telekomünikasyon Müzesi'nin ikinci katındayız. Bu katta Evrensel Posta Birliği üye devletleri tarafından basılan pul parçalarının sergilendiği bir salonda bulunmaktadır. Farklı şahsiyetler tarafından bağışlanan zarf mühürleri, farklı ülkelerden gönderilen pul ve zarfları içeren yatay tezgahlar da bu salonda görülebilir. Ayrıca bu katta çeşitli eski posta terazileri, Brezilya, Mısır, Kanada, Almanya, Meksika ve İsveç dahil çeşitli ülkelerden posta kutusu örnekleri içeren bir salon da bulunmaktadır.
Müzenin telekomünikasyon bölümü de iki stand içermektedir. Bir numaralı telekomünikasyon standı Mars'tan Venüs uydusuna kadar iletişim araçları, telem veya teleprinter, telegraf, telex, faks cihazlarını içerir. Bu salonda İmam Hümeyni'nin 1962'de Kum Şehir Telefon İdaresi'ne ev telefonunun kaydına ilişkin el yazısının bir örneği de bulunmaktadır. İki numaralı standta her türlü eski yüz haneli manyetik telefon cihazları, duvara monte, telsiz ve manuel telefon cihazları gibi eski iletişim cihazları, santral masası, kariyer hattı ölçüm ve test cihazı, masaüstü manyetik telefonlar bulunmaktadır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Müze Seyahati isimli seri sohbetimizin 14. bölümünü dinlediniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 56. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde beyin ve sinir bozuklukları ile ilgili konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın korunmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini asla alamaz.
Beyin ve sinir, insan vücudunun en hassas organlarından sayılır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpaze kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili konuşacağız.
Beyin krizi ya da inme, beynin belli bir bölümüne kan akışının azaldığını veya kesildiği sıradan yaşanan bir durumdur. Bu sırada beyin dokuları oksijen ve besleyici maddelerden yoksun kalır ve birkaç dakika içerisinde beyin hücreleri ölmeye başlar. Böylece inme olayının gerçekleştiği söylenir. Bu sağlık sorunu ciddi belirtileri olabilir. Hatta sürekli sorunlara ve ölüme bile neden olabilir. Bu yüzden bu durum acil bir durum sayılır. Bu sırada acil olan husus tedavi görmektir. Çünkü acil müdahaleler beyine hasar oranını ve potansiyel etkilerini azaltabilir.
Geçici iskemik atak, iskemik inme ve hemorajik inme 3 ana inme türüdür. İnmelerin %87'sinin iskemik olduğu tahmin edilmektedir. Doktorlar geçici bir iskemik atak olarak bilinen TIA'yı büyük bir inmenin uyarı işareti olarak görürler. Beyne giden kan akışını geçici olarak kesintiye uğratan herhangi bir şey iskemik atağa neden olabilir.
Geçici iskemik inmenin en önemli nedenlerinden biri kan pıhtısıdır. Kan pıhtısı, kan dolaşımı sistemi aracılığı ile beyne gittiğinde iskemik inme meydana gelir.
İskemik inmenin sebepleri bir tür embolizm olabilir. Yani bir kan pıhtısı vücudunuzun başka bir bölümünden beyninize geçebilir. Hemorajik inmenin nedenleri beyindeki bir kan damarı yırtıldığında ortaya çıkan beyindeki kanamaya bağlıdır. Bu zayıflamış bir arterin yırtılması ve çevredeki beyin dokusuna zarar vermesi sebebiyle oluşur. Bu kanamanın yarattığı basınç beyin hücrelerini yok eder ve hasarlı dokular meydana getirir. Bu hasarlı dokular ise düzgün çalışamaz hale gelir.
İnmenin belirtileri ve semptomları geniş çaplıdır ve ciddiye alınması gerekir. Genellikle vücudun bir tarafında yüz, el veya ayaklarda zayıflık, felç veya ani uyuşma bu belirtiler arasında yer almaktadır. Konuşma bozukluğu veya hatta konuşamama, ani görme yetisi kaybı ve görme sorunları veya baş dönmesi, dengesizlik, vücut hareketlerini koordine etmede güçlük çekmek bu semptomlardan diğerleridir. Boyun tutulması, yüz ağrısı, gözler arasında ağrı, kusma veya bilinç kaybı da bu belirtileri eşlik edebilecek belirtilerdir. Kafa karışıklığı veya hafıza kaybı, uzamsal algı sorunları veya zihinsel sorunları anlamında zorluk çekme, ani odaklanmama sorunu, ani baş dönmesi veya bir veya iki gözde koordinasyon kaybı ve bulanık görme diğer az görülen semptomlardan bazılarıdır. Değişik ve geniş yelpazeli görünse bile inmenin herhangi bir belirti veya semptomunu fark edersiniz. Belirti ve semptomları kontrol etmek için hemen bir uzmana görünün.
Birçok faktör inme riskini arttırabilir. Kimi belirtiler ise kalp krizi riskini de arttırabilir. Fazla kilo veya obezite, fiziksel hareketsizlik, alkol tüketimi, kokain gibi uyuşturucu kullanımı, 80 ila 120 mm civa üzerinde kan basıncı, sigara içmek, yüksek kolesterol, diyabet, kişisel veya ailevi inme geçmişi de inme, kalp krizi veya geçici iskemik atak riskini arttırabilir. Ayrıca 55 yaşın üzerindekiler, Afro-Amerikan ırkı ve erkek cinsiyete sahip olanlar daha yüksek inme riskiyle karşı karşıyadırlar.
İnme, beynin hangi bölgesinin kan akışı ve oksijen almakta sorun yaşadığına bağlı olarak bazen kalıcı veya sürekli sakatlıklara da yol açabilir. Bazı durumlarda felç veya kas hareket kaybı, konuşma veya yutma güçlüğü, hafıza veya düşünme sorunları, davranış değişikliği ve kendine bakamama ve dağınıklık, duygusal sorunlar, ağrı hissetmeme, uyuşma ve diğer garip duygular ortaya çıkabilir. İnsanlar felçten sonra sıcaklık değişikliklerini, özellikle soğuğa aşırı duyarlı olabilirler.
İlk adımda bir uzmanın inme tipini teşhis etmesi lazım. Doktor kişinin kalp atış hızını ve kan basıncını kontrol etmek için önce hastanın klinik muayenesini yapar. Ayrıca sinir sistemindeki olası hasarı kontrol etmek için bir dizi ön nörolojik test gerçekleştirir. Kan testleri, bilgisayar yardımlı taramalar ve MR'ın gerçekleştirmesini ister. Karotis ultrasyonu, beyin anjiyografisi ve ekokardiyografi de bu hastalığın tanısında diğer özel teşhis yöntemleridir. İnme için acil tedavi, intravenöz kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçları tüketmek doğrudan takılan kan damarına acil endovasküler cerrahidir. Ayrıca beyne direkt ilaç verilmesi, kan pıhtılarının stentlerle çıkarılması, anjiyoplasti ve stentleme bu tedavilerden bazılarıdır.
Acil tedaviden sonra hasta bir süre doğrudan ve yakından izlenmeli ve müşahede altında tutulmalıdır. Bundan sonra kişinin yeteneklerini ve yetilerini geri kazanması ve mümkün olduğunca inmeden önceki bağımsız hayatına dönmesi için çalışmalar devam eder. İnmenin ciddiyeti zarar gören beynin bölümüne ve doku hasarının miktarına bağlıdır. İnme beynin sağ tarafını etkilemişse vücudun sol tarafının hareketi ve hissi etkilenebilir. Tersine beynin sol tarafındaki hasar kişide dil bozukluklarına neden olabilir. İnme geçiren ve hayatta kalan birçok kişi rehabilitasyon çalışmalarına katılmalıdır.
Sinirsel nöbetler başka bir nörolojik ve beyin sinir bozukluğu sayılır. Beyin, vücuttaki tüm istemli ve istemsiz reaksiyonların kontrol merkezidir. Vücudun bu kısmı birbirleriyle elektriksel aktivite yoluyla doğal olarak iletişim kuran sinir hücrelerinden oluşur. Nöbetler, beynin bir kısmı veya farklı kısımlarının sıklıkla beynin normal elektriksel işlevini geçici olarak kesintiye uğratan anormal sinyaller aldığında meydana gelir.
Lokalize nöbetler, generalize nöbetler ve ateşli nöbetler dahil olmak üzere birkaç nöbet türü vardır. Bu tür nöbetlerin her biri birkaç kategoriye ayrılmaktadır. Beynin bir veya daha fazla bölgesinde beyin elektriksel işlevi bozulduğunda lokalize nöbetler meydana gelir. Büyük ölçüde nöbetler beynin her iki tarafını da etkiler. Nöbet sırasında ve sonrasında kişi bilincini kaybeder ancak ateşli tipte nöbetler ateşli ortaya çıkar. Bu nöbetler 6 ay ila 5 yaş arasındaki çocuklarda daha yaygındır ve bir aile geçmişine dayanmaktadır. 15 dakikadan kısa süren ateşli nöbetler uzun süreli nörolojik etkilere sahip değildir. Ancak 15 dakikadan fazla süren nöbetler çocukta kalıcı nörolojik değişikliklere neden olabilir.
Nöbetlerin ana sebebi tam olarak net değil ancak nöbetlere neden olan bazı yaygın sebepleri kısaca gözden geçirmek istiyoruz. Bebeklerde ve yeni yürümeye başlayan çocuklarda görülen yaygın nöbet nedenleri doğum sırası yaralanmaları ve darbeleri, doğuştan gelen sorunlar, ateş ve enfeksiyon ve vücutta kimyasal veya metabolik bozukluklardır. Ancak çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde en yaygın sebepler alkol veya uyuşturucu kullanımı, yaralanma veya kafa travması, enfeksiyon, doğumsal hastalıklar, genetik faktörler, ilerleyici beyin hastalığı, Alzheimer hastalığı, felç, beyin tümörü, ilaç kesilmesi ve bazı tetikleyici ilaçların kullanımı ve tüketimi yer alır.
Hasta nöbet tipine bağlı olarak değişen derecelerde semptomlara sahip olabilir. Ancak bir nöbetin genel veya uyarı işaretleri arasında gözlerin bir yere dikilmesi, kolların ve bacakların titremesi ve titremeli hareketlerin farklı uzuvlarda görülmesi, vücuttaki krampları ve damar sertliği, bilinç kaybı veya bayılma, solunum sorunları veya rahatsızlıkları, ani ve açıklanamayan düşmeler, mesane kontrolünün kaybı yer alır. Bağırsak kontrolünün kaybı, seslere veya kelimelere kısa süreli tepkisizlik, sabah uyanırken baş dönmesi, uyuşukluk ve sinirlilik, baş ağrısı ve hızlı göz kırpma da belirtiler arasında yer alır. Ayrıca nöbet sırasında çürük dudaklarınız ve anormal nefesiniz olabilir.
Nöbetlerin teşhisi klinik muayene ve tanısal testler yardımıyla yapılır. Muayeneler sırasında doktor, hasta ve ailesinin tıbbi kayıtlarını ve geçmişini ele alır ve nöbetlerin doluşumu ile ilgili sorular sorar. Kan tahlili, elektroensefalogramlar, MR'lar, bilgisayar yardımı taramaları veya tomografiler, lomber ponksiyonlar, tanı testlerine de başvurulabilir. Nöbetlerin tedavisinde ilaç, kan ve idrar testleri, elektroensefalogram, vagus sinir uyarımı ve cerrahi yöntemleri yer almaktadır.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 56. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar görüşmek üzere, esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.